Ayrım 10.
Enver Paşa'nın komut veren sert bakışları altındaki minicik bıyığı Cemal Paşa'nın nişanlarla bezenmiş beyaz bahriyeli üniforması yeni görülmüşçesine kafamda canlı dururdu. Kız ve erkek koleji kitaplıklarından arta kalan o binlerce cildi de dedemin kitapları gibi kimseyi beklemeden elden geçirebilmeyi ne kadar isterdim. Gene de bu iki hemşire özlemini doyurmak için ellerinden geleni yaptılar ve okuma susuzluğu çektirmediler bana. Haziran sonlarına doğru onlardan ayrılıp eve dönmüştüm. Temmuz başında onlarla birlikte Amerika yolculuğuna çıkacaktık. O zamanlar yeni dünyaya erişmek, aya gitmekten de zor ve karışık bir iş gibi geliyordu bana. Kim bilir kaç kez tren, vapur değiştirilmesi gerekiyordu. Buysa Viyana'dan trene binip sirkeci dinmeye benzemiyordu. Onlarla birlikte bu yolculuğu yapmak çok daha güvenceli olacaktır. Annemin kafasını ise yolculuk kumanyası kurcalayıp duruyordu. Her yaz tatili sonunda sepetler ve kutular dolusu yiyecek hazırlayıp yanımıza vermeye alışmıştı. Bunun orada burada duraklayarak 3 haftadan fazla sürecek bir yolculuk oluşu kafasını karıştırıyordu. Deve, katır sırtından Hicaz yolculuğu yapanlar için geliştirilmiş dayanıklı besinler hazırlamayı öneriyor, buna gerek olmadığını benimsemek istemiyordu. Sonunda gidip gelememenin, gelip görememenin bulunduğu Yemen askerliğine gidenlere öz gözyaşları ve fışkırıklarla donanmış bir ayrılıktan sonra yola koyulabildik. Bu yolculuğun çeşitli nedenlerden unutulması zor yanları vardı. Benim için ilk durağımız Ankara'ydı. Pasaport, vize, yolluk işlerimi orada çabucak sonuçlandırdık. Sağlık Bakanı Sayın Refik Saydam büyük bir iştenlikle başarılar dileyerek uğurladı. İkinci durağımız İstanbul'du. Oradan öteye vapurla Köstence yolunu tuttuk. Bükreş, Budapeşte'de duraklar vererek Viyana'ya geçecektik. Orası için bir hafta ayırmıştık. Eisley ailesi Frau Strauss ile tanışmayı çok istiyordu. 3 yıla yakın bir süre her sorun ve sıkıntımı içtenlikle yardımcı olan bu kadına ben de yürekten bağlıydım. Oradan sonra İsviçre'ye geçecek, çeşitli kentler arasında Eisley'nin büyük dedesinin doğup sonra da yeni dünyaya göç ettiği köyünü ziyaret edecektik. Benim için ilginci Fransa'da geçireceğimiz günlerdi. Ortaokul ve lise boyunca kafamı Hugo, Zola, Balzac ve Dumas gibi yazarların romanlarıyla doldurmuştum. James Elize'den Dokuzlar Köprüsü'ne, Opera Meydanı'ndan Zafer Anıtı'na kadar Paris'in çoğu yerlerini görmeden adlarını ezberlemiş, fotoğraflarını gözden geçirmiştim. Işık ve aşk kenti yıllardır gençlik hayallerimin besini olmuştu. Bir de bu çeşitli ülkelerden göremeden neler algılayabileceğimi merak ediyordum. Yalnız yaptığım Viyana yolculuklarında izlenimlerim çok yoksuldu. Trenin geçtiği ya da durakladığı yerlerde izleyebildiklerimi sallantı, tekerlek tıkırtısı, yabancı birkaç sözcükten öteye pek gidemiyordu. Çeşitli ülkelerden trene binip inenlerin davranış ve konuşmaları, görevlilerin bilet ve pasaport denetimlerindeki tutumları bazı özellikler yansıtıyordu. Ondan öteye yapılar, kılıklar, kırsal yörelerin değişkenlikleri bomboş kara tahta gibiydi. Viyana'da burnum, kulaklarım ve ellerimle tabanımla toplayabildiğim izlenimleri çoğu zaman Frau Strauss gördükleriyle canlandırıp zenginleştirmeye uğraşmıştı. Fakat böyle sözle aktarılan görsel tasvirler ilkelden edinilenler kadar canlı, doyurucu ve kalıcı olamıyordu. Önündeki çekici besin tabağını kaşıklayanın karşısındaki aça tat ve nefasetinden söz etmesi gibi bir şeydi bu. Gene de bendeki duyuların sağlayabildiklerinden biraz renk ve çeşni katabiliyordu. Bir gün Folkgarten'deki büyük havuzun çevresinde dolaşıyorduk. Benim edinebildiklerim mermer havuz kenarlarının nemli kayaganlığı ile yüzeye dökülen fıskiye sularının okşayıcı çırıltısından öteye geçemiyordu. Ev sahibimin havuzun durgun kesimlerinde yüzüşen beyaz kuğuların kıvrımlı narin boyunları ve yüzeye yansıyan hayallerinin oynayışına ilişkin anlattıkları ancak görebildiğim günlerde edindiklerime bağlandığı oranda anlam ve canlılık kazanabiliyordu. Maria Teresa anıtının eskiden bir fotoğrafını görmüştüm. Bu nedenle parmak uçlarımla iri tunç ayaklarını ve yerler süpüren eteklerine dokunabildiğim zamanda hemen çevresindeki düzineyi aşan dölleri, başının tacı ve heybetli görünümüyle bu doğurgan haşmetlinin tablosunu kafamda canlandırabilmiştim. Bu nedenle göremeden Avrupa'yı baştan başa geçmekten neler edinebileceğimi merak ediyordum. Köstence'den Viyana'ya kadar Eisley ve eşi Mildred beni yol boyunca vagon tekerleklerinin cezbeye tutulmuş dervişler gibi bir teviye hineledikleri monoton ezgiyle baş başa bırakmadılar. Yol boyunca gelip geçtiğimiz dağ, dere ve orman ve köylerin görünümlerini sözle aktarmaya çalıştılar. Bazen gördüklerinin biçim, boyut ya da renkleri üzerinde fikir ayrılığına düştükleri oluyordu. Kırgınlığa kapılmadan sakin bir sesle yürütülen küçük tartışmalar eğlendiriyordu beni. İçimden demek geçtiğimiz yerleri görebilseydim ben de onlardan farklı şeyler görecektim diyordum. Anlaşıldığına göre aynı şeye bakan insanlar bir ölçüde de olsa aynı şeyi göremiyorlar. Kişilikleri, geniş yaşantıları, edindikleri değer yargıları, algılarını ve yorumlarını etkiliyordu. Öyle ya, gökteki pamuk yığınlarını andıran bulut kümelerine bakınca her birimiz bunu şaka bir şeye benzetmiyor muyduk? Kehribar sarısı olgun kayısılarla bezenmiş meyve ve ağacı karşısındaki izlenim ve tepkilerimiz birbirine eşit miydi? Belli ki manav ürününün toplam değerini hesaplarken keresteci gövdeden kaç kalas çıkabileceğini kestirmeye uğraşıyordur. Aşıksa meyvelerin tadı ile sevgilisinin dudakları arasında ilişki kurardı. Bu sözlü aktarmaların o zamanki seyahat yaşantılarımı hayli renklendirdiği kuşku götürmemekle birlikte, aradan yıllar geçtikten sonra hemen hemen neredeyse tümünün silinip yok olduğu da bir gerçek, o günlerden arta kalanları hatırlamaya uğraştığım zaman belleğimde ancak ilk elden yaşadıklarımın artıklarını bulabiliyorum. Viyana'da güdülen durumdan kurtulup güden durumuna geçişimin tadını unutamıyorum. Ringstrasse boyundaki ünlü yapı ve parkları, eski kent içindeki ünlü mağazaları Aizli'yi ailesine gösterip tarihi anlam ve önemlerini açıklamak güvenle kasılıp kabarmamı sağlıyordu. İsviçre'de tren, araba, dişli trenle günlerce dolaştık. Karı koca Aizli'ler, Sungrau'nun gerilerinden vadeleri akşam öğle güneşinin kaynaksız aydınlığını, dağ göllerinin kristal maviliğini ve daha neler aktarıp durdular. Bugün anlayabildilerimse ciğerlerimi dolduran temiz hava, vadilerde yankılanıp yayılan köy kiliselerinin çanları, Temmuz güneşinde gerileyen kar sınırlarının dibinde boynunu uzatan çiğdem tomurcuklarıydı. Altdorf'taki William Tell Meydanı, göl kıyısında adına yapılan mescidin duvarlarındaki temsili tabloları ancak eskiden gördüğüm resimlerle çağrışarak kafamda canlandırabiliyordum. Bern'deki kuklalı saatin sesleri, ayılar havuzunun keskin dışkı kokusu ve hayvan homurtuları kente dolaştığımız at arabasının sarsıntı ve nal takırtılarıydı. Bana kalanlardan en canlı olanı da oteldeki kahvaltının izlenimleriydi. Garsonun masamıza koyduğu peynir tekerleğini bizim için getirdiği düşüncesiyle temizlemiştik. Başka masalara götürmek için gelip de tabağı boş bulan garson şaşırıp kalmıştı. Ondan sonraki kahvaltılarda tabaklarımıza yalnız birer dilim peynir bırakmaya özen göstermişti. Paris'te ise eskiden okuduğum romanlar ve gördüğüm resimlerin etkisiyle gezdiğimiz saraylar, müze ve anıtların izlenimleri daha canlı olabilmişti. Napolyon'un lahdinde mermer korkuluklara abanmış bakar gibi dururken, onun kabına sığamayan egosu gibi kubbeleşmiş mezar taşını hayalimde görebiliyordum. Versailles'in önünde deniz tanrısına atanan geniş havuzun fıskiye serpintileri ve çağlayan sesleri ortasında esafir tanrısının arabatlarının suyu yararak çıkışını görebilir gibi oluyordum. Louvre'de Mona Lisa'nın önünde dikilip kaldım. O soylu yüzün gözlerini, içi ve ince dudaklarında oluşan sihirli gülüşün sıcaklığını içimde hissettim. Aizli bu gezileri benim için daha da ilginç duruma getirmek için müze bekçisinden özel izin de koparmıştı. Eski Yunan heykellerini çevreleyen kordonları aşıp banyosundan çıkan Afrodit'in mermer kalçalarını, Herkül'ün derisi altında kıvılaşan kaslarını okşamıştım. Ancak gündüz gözü gezilerin zenginlik ve çeşitliliğine karşın otelde akşam yemeğinden kalkar kalkmaz tavuklar gibi odalarımıza çekilip yatmak gerekiyordu. Turistin hemen her türüne alışkın olan otel bile yemekte maden suyu dışında bir şey içmeyen ve 9'da yatağa giren bu topluluğa şaşıyor, bir hastalıkları mı var diye bana soruyorlardı. Gerçekten de kendilerini Tanrı uğruna hizmete ve monoton bir yaşama atamış olan bu insanlar, Paris'te hayatın en gıdıklayıcı kesiminin güneş battıktan sonra başladığından habersiz gibiydiler. Ya da yaşamın bu yönüyle ilgileri yoktu. Bense Moulin Rouge, Casino'da Paris, Vamp Elise'deki geceler üzerinde ne kadar çok şey okumuş, onları yansıtan film sahnelerini özenle derin derin içimi çekerek seyretmiştim. Şimdi ise oteldeki penceremin altından gülü oynaşa kaçıp giden insan selini dinleyerek içimi çekmekten ötesini başaramıyordum. Akşam yemeklerinden birinde Aizli'lerin hakkını da kullanarak bir şişe Fransız şarabını boşaltmıştım. Alkolün etkisiyle uyuşan beynim ve ağırlaşan göz kapaklarıma rağmen odamın balkon kapısını açıp oradaki hazır koltuğa yığılmıştım. Çenemi korkuluklara değdirerek sokaktan yükselen sesleri dinlemeye koyuldum. Dalıp uzanarak ayak seslerinin zikzaklaşıp kahkaha ve konuşmaların peltekleşmeye başladığı geç saatlere kadar oradan kopamadım. Sakatlığın ayaklarıma taktığı kalebentlik zincirinin acısını öylesine duyduğum günler çok az oldu. Bu nedenle olsa gerek Translantik'e binmek üzere Cherbourg'u yolunu tuttuğumuz gün içimi hüzünlü bir sevinç kaplamıştı. Gümrükten geçip tekneye girmek üzereyken içimi gerginlik ve aşağılanma duygusuyla dolduran bir serüven başlamıştı. Pasaport, bilet denetiminin yapıldığı girişte görevliler beni Aizli kafilesinden ayırıp beklememi söylemişlerdi. Nedeni açıklamadıkları için iyice telaşlanmıştım. İçimde ya beni vapura almazlar da ortada kalırsam korkusu belirmişti. Aizli merak etme, çocukları kameralarına atayım geri gelirim diye uzaklaşmıştı. Daha o dönmeden bir görevli koluma girip gelin benimle demişti. Az sonra genzime alkol ilaç kokuları çarpan bir yere girdik. Kimliğini kestiremediğim birisi önüme oturup göz kapağımı araladı. Almanca ne olduğunu, buna niçin gerek duyulduğunu sordum. Kalın ve dolgun bir erkekse hafif bir sesle ''İyi konuşuyorsunuz, Almancayı nereden öğrendiniz?'' sorusuyla karşılık verdi. Duymamazlıktan gelerek sorumu tekrarladım. Gözlerinizde trahom olup olmadığını denetliyoruz. Olmadığı hakkında belgeleriniz var ama emin olmamız gerek. Amerikalılar titiz bu konuda. Bir şey bulacak olurlarsa şirket sizi ücretsiz geri buraya getirmek zorunda. Bundan emin olmak hem sizin hem de şirketin yararına. Beni burada ortada bırakacak olurlarsa ne yapabileceğimi kestiremedim. Hiç değilse neden konusunda ayaklarım karaya ermişti. Neyse, denetlemede pürüz çıkmadı. Az sonra Isley alıp beni de kamerama yerleştirdi. Gemi kalktıktan bir süre sonra kapım vuruldu. İçeriye kaptanın sekreteri olduğunu söyleyen genç bir hanım girdi. Kaptan adına denetim sorumluluğu için özür diledikten sonra öğle sonu kaptanın köprüde benimle tanışmak istediğini bildirdi. Bu ilgi ve incelik şifa merhemi gibi etkiledi beni. Isley haberi duyunca bu onuru kendilerinin de paylaşması gerektiğini vurguladı. Sekreter kafilemizi peşine takıp köprüye getirdi. Kaptan dimdik, komut vermek için yetiştirilmiş tipik bir Rusyalıydı. Bizi vekarlı bir nezaketle karşıladı. Denetleme sorumluluğu için özür diledi. Sonra köprüdeki dizi dizi göstergeleri yoklatıp görevlerini açıklamaya koyuldu. Fransız saraylarının göz kamaştırıcı ihtişamı karşısında, köylüleri açlıktan kırılırken zevk ve rahatları için bu kadar emek ve para harcatan krallara kızıp, buraların telefonsuz nasıl yönetildiğine şaşan Isley, bu göstergeler dizisi karşısında sanki kendinden geçivermişti. Kaptanın bana yaptığı Almanca açıklamaları kendini ve çocukları da aktarmamı istiyordu. Bu nedenle olsa gerek kaptan İngilizce konuşmaya koyuldu. 50 bin tonu aşkın yüzer kentin tüm temel işlevlerinin bu köprüden nasıl yönetildiği özellikle onu çok etkilemişti. Bütün günü karşılaştığı herkese öğrendiklerini aktarmakla geçirdi. Ben de çok etkilenmiştim bu tür seyahatten. Kanıma göre ülkeler arasında gidiş gelişin en doyurucu ve en zevkli şekli buydu. Vapurun onlara açıldığı andan hedefine varıncaya dek geçen zamanın her dakikası, yolcuların gezilerinin unutulması olanaksız zevk ve doygunluklarla bezenmiş bir program içinde geçiriyordu. Şaraplı, şampanyalı, çeşitli ve zengin yemekler, oda müziği eşliğinde güverte çay saatleri, balolar, defile ve sinema gösterileri, yüzme havuzu, çarşı ve barlarıyla burası her tür zevk ve tercihi karşılayabilecek durumdaydı. Yalnızlıktan hoşlananlar, geniş kitaplığın sessizliği ya da güvertedeki şezlonglarda kitapları ya da denizin enginliklerine dalıp gidebiliyordu. Ahbaplık ve gönül oyunu peşinde olanlarsa bar, yüzme havuzu ya da üst güvertenin yıldız ışıltıları altında aradıklarını bulup kaynaşıyordu. Küçükler için çocuk bahçesi, köpekler için bakım yerine kadar her şey düşünülmüştü. Seyahatin bu türünün tadını aldıktan sonra insanların Atlantik'i sesten hızlı uçaklarla 4 saatte geçmeye çabalamalarının nedenini kavrayabilmek çok zor. Gitmek istedikleri yere yolculuğun her adımının doya doya tadını çıkararak gitmek varken insanları hızlı, daha hızlı koşturmaya zorlayan neydi acaba? Belli, bunun kökeninde kovalamak ya da kaçıp kurtulmak zoru yatıyordu başlangıçta. 2 ve 4 ayaklı av ve düşmanlarını erişip yakalamak ya da onlardan kaçıp kurtulmak ihtiyacı ilkel insanı hızlanma yollarını araştırmaya zorlamış olabilir. Fakat bugün yolculuğu lezzetli bir şarap gibi yudum yudum içine sindirmek dururken şişeyi bir nefeste kafaya dikivermenin gereği ne olabilir? Yeryüzünde elbette bu işi zevkli bir dinlenme fırsatından çok çabuk ve çok iş başarmak hırsıyla yapanlar da var. Burada sesten hızlı özel uçağı ile iş gezisine çıkan varlıklı yöneticinin hikayesi geliyor hatırıma. Kâr ve zarar bilançolarını dikkatle incelemeye uğraştığı sırada uçağının pilotu yanına gelip "Patron, tam şu sırada Paris'in üzerinden geçiyoruz." demiş. Patronsa başını sayı dizilerinden kaldırmayarak "Beni önemsiz ayrıntılarla meşgul etmeyin. Hangi kıta üzerinde olduğumuzu söyleyin yeter." karşılığını vermiş. Bu hız tutkusu bizi gezinin bin türlü zevkinden yoksun bırakmasının ötesinde günümüz yaşamının önemli birçok sorunlarına da neden olduğunu inanıyorum. Trafik ve uçak kazaları dışında petrol bunalımı, atom başlıklı kıtalar arası füzeler, insan türünün köküne kibrit suyu sıkacak modern savaş araç ve yöntemleri, hız tutkusunun ürünleri değil mi? Hani yabancı ve bir hızlı yatırımcı Çin imparatoruna, kentler arasında tren yolu yaparsa bir günde erişebildikleri yerlere bir saatte yetişebileceğini anlatmaya uğraşıyormuş. O da çistifini bozmadan arta kalan zamanı nasıl geçirebileceğini sormuş. Uzun sözün kısası, dünyaya bir kez daha gelebilecek olsam ya da böyle gözü kapalı dolaşmak zorunda kalsam, yolculuktan tut da kamarotluğa kadar yalnız büyük gemilerle dolaşmayı tercih ederim. Avrupa Transatlantik yol kesip New York limanına girmeye hazırlanırken üst güvertede korkuluklara abanmış çevreyi dinliyordum. Etrafımızdaki durgun sulardan yükselen her tonda düdük sesleri, makine homurtuları ile yarılan suların hışırtıları, buranın o güne kadar gördüklerimden çok daha hareketli bir yer olduğu izlenimini veriyordu. Mrs. Isley yanı başımda özlemi çekilenlere kavuşulduğu anlardaki sevinçli coşkuyla kentin liman sularından görünüşünü anlatmaya uğraşıyordu. Gökleri delmek için sanki birbiriyle yarışa çıkan beton ormanı, onların heybeti altında ezilmemeye çabalayan özgürlük anıtının meşale tutan güçlü kolunu ve sularda oynaşan gölgelerini hayalimde görür gibi oluyordum. Çoğu Amerikalının göğüs kabartarak övündüğü, bu manzaranın önceleri gördüğüm fotoğrafları nedense üzerimde eski dünya kentlerinden bambaşka bir etki yapmıştı. Bu görünümde öyle zerafet, ince bir güzellik duygusunun izlerini bulabilmek zordu. Viyana, Paris, Roma gibi kentlerin özen ve sanatkar inceliği ile bezenmiş meydanları, saray ve parkları ile anıtlarının yarattığı vakarlı soyluluktan eser yok gibiydi. Burada sanki her şey birbirinin gölgesinde boğulmamak için büyüyüp boy atma yarışına girişmiş tropik ormanlara benziyordu. Göçmen bürosu görevlilerinin denetiminden kurtulup rıhtıma ayak basınca Isley ailesi beni karşılamaya gelen Mrs. Mater'in ışık evi temsilcisine aktardılar. Rıhtımdaki telaşlı kalabalık ve kimliğini kestiremediğim makine gürültülerine rağmen güçlü bir yalnızlık duygusunun paniğine tutuldum. Sanki ana babasından zorla koparılıp bilinmeyen bir geleceğe sürüklenen çocuk gibi hissettim kendimi. Boğucu, nemli yaz sıcağında bindiğimiz taksinin penceresinden içeri doluşan bin türlü makine homurtusu bütün güvenimi silip süpürmüştü. İki elime şoförün sertliğine yapışıp kalmışım. Geçtiğimiz yollar korna öttüren, trafik ışığında homurdanıp sabırsızlanan taşıtlarla tıkanıp kalmıştı sanki. Yollardaki telaş ve kargaşa yetmiyormuş gibi başımızın üstünden ikide bir hava trenlerinin gök gürültüsünü andıran gürültüleri geçip gidiyordu. Keşke göçmen bürosu belgelerimde bir eksik bulup da beni geldiğim taşıtla geldiğim ülkelere geri gönderseydi diye düşünmekten kendimi alamadım. 10. Bölüm Yeni Dünya. İski dünyadan gelenlerin gerçek Amerika'yı tanımada en elverişsiz başlangıç noktası hiç kuşkusuz New York'tur. Kentin bütün damarlarından yaşamın denetimi güç, bir sel gibi akıştığı bu insan potası toplum yapısı açısından yamalık bohçasına benziyor. Sanki dünyanın dört bucağından varlık, ün, güven ve özgürlük aramak için buraya koşuşanlar önce eski dünyalarının son durağını burada kurarak işe başlamışlar. Çin, İtalyan, Alman, İrlandalı gibi mahalleler, dükkan levhaları, konuşulan dil, satılan mallar ve daha başka şeyler açısından sıla özleminin yanlarına yapıştırılmış simgeleri gibi bu yeni ülkede aradıklarını henüz elde edememiş yüz binlerce insan kaçtıkları ülkelerin özlem içinde kıvranarak yaşamını sürdürüyor. Buna rağmen kentin buraları dışında kendine öz bir yaşamı ve gelenekleri olduğunu kısa sürede arka arkaya öğrenmeye başladım. Rehberim beni ışık evinin körlere öz atölyelerinde çalışan işsizlerinden bekar ve kimsesiz olanlar için kurduğu pansiyonda bir odaya yerleştirmişti. Onun hemen peşinden pansiyonun yöneticisi yaşlı hanım gelerek kurumunun düzen ve kurallarını açıkladı. İlk akşam yemeğinden sonra pansiyonda kalanlardan bir kesimiyle tanıştım. 18'inden yukarıya her yaştan insan vardı. Aralarında birkaçı çalışma yaşını da aşmış, tüm vakitlerini oturma odasındaki sandalyelerde radyo dinleyip sallanarak geçiriyorlardı. Çalışanlarsa kahvaltıdan sonra işliğe geçip süpürge, fırça gibi şeyler yapıyorlardı. Aralarında geldiğim ülkenin adını ilk kez duyanlar ve baba hindi ile karıştıranlar da vardı. Daha bilgili olanlarsa okuyup duyduklarının etkisiyle kavuk, potur ve saldırmamın olmayışına şaşıyor, haremimde kaç kadın olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Dünyanın öteki kesimleriyle çok kısıtlı ilişki ve bilgileri olanların yalnız körler olmadığını da kısa sürede öğrendim. Ülkemizin hangi kıtı üzerinde olduğunu bilmeyenlere öğretmenler arasında bile rastladım. Bir şeyler bildiklerini sananlardan bir kesimi ise o yörelerden gelen göçmen azınlıkların soykırımı konusundaki söylentilerinden ötesini bilmiyordu. Beni ilk şaşırtan şeylerden bir başkası da yöneticinin kirli çamaşırlar konusundaki kuralı oldu. Her hafta 3 takım iç çamaşırı ve 5 gömlekten fazlasının yıkanmayacağını söylemişti. Oysa benim yarım düzineden az iç çamaşırım, bir o kadar da gömleğim vardı. Bu yüzden de kendimi de varlıklı sayıyordum. Birkaç gün sonra yönetici sabah erkenden odama gelmişti. Pabuçlarımı niçin oda kapısı dışında bıraktığımı sordu. Viyana'dayken her gün boyanması için böyle yapılması gerektiğini öğrenmiştim. Ben de nedeni açıkladım. Burada pabuç boyama servisi yok. Herkes kendisi yapar bu işi karşılığını verdi. Orada ahbap edindiğim gence sorunu açtım. Az gördüğünden çevrede rahatça dolaşabiliyordu. Birlikte yakındaki Wolfworth'a gidip bir boya takımı aldık. Bana boyacılığı nasıl yapabileceğimi de gösterdi. Böylece bu ülkede yaşamın temel kurallarından birisi olduğu anlaşılan kendi işini kendin gör ilkesiyle tanışmış oldum. Geldiğimin ertesi günü ışık evine gidip hem görevlilerle tanışacak hem de bu kentte geçireceğim 2 ayın programını öğrenecektim. Erkenden kalkıp özenle giyinmeye koyuldum. Yazlık kılık konusunda onlar kadar görgülü olduğumu ortaya koymak istiyordum. Beyaz pantolon, lacivert ceket ve ona uygun düşecek bir kravat seçtim. Yazlık beyaz pabucumun tozunu aldım. Başta panama şapka, elde bambu baston, oturma odasını inerken kendimi eski dünya soyluları kadar görkemli hissediyordum. Çılgın bir hızla yol alan metroda bir süre sallandıktan sonra ışık evi sekreterinin odasına girdik. Beni candan karşıladı. Kurumun işe yerleştirme, sosyal yardım, göz kliniği gibi kesimlerini gezdirip görevlilerle tanıştırdı. Sonra gene odasına çıktık ve programımın üzerinden geçmeye koyulduk. Yaz aylarında kör çocuklara öz okul ve sınıflar kapalı olduğundan daha çok yetişkinlere öz hizmet kurumlarını görebilecektim. Bunun dışında da vaktimin çoğunun kentin turistik yerlerini ziyaret ederek geçirecektim. Ayrıca stadyum konserleri, tiyatrolar ve hafta sonları içinde plaj ve eğlence parkları gibi eğlenceler de eklenmişti. Bu açıklamalardan sonra Miss Held, eklenmesini ya da çıkarılmasını istediğim bir şeyler olup olmadığını sordu. Karşılık beklemeden de birden hatırına gelmişçesine acaba alışveriş için zaman ayrılmasını isteyip istemediğimi öğrenmek istedi. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Belki yazlık giysilere ihtiyacınız vardır. Burada havalar bu mevsimde çok sıcak ve nemli olur. Hafif giyinmek iyi olur diye ekledi. Pantolonunu giymeyi unutup sokağa çıkanlar gibi yüzüme ateş bastı. Ben yaz ayları için çok uygun ve şık bir kılıkta olduğum kanısındaydım. Oysa bu hanım kılığımdan pek etkilenmişe benzemiyordu. Bu öneriden biraz alındığımı sezinlemiş olmalı ki, isterseniz burada yazları erkeklere nasıl giyindiğini size göstereyim diyerek odasından fırladı. Az sonra genç birisiyle geri döndü ve üstünü yoklamamı önerdi. İsteksiz yarım elle yoklamaya koyuldum. Sırtında yakası açık, yarım kolda hafif bir gömlek vardı. Etekleri de keten pantolonunun dışındaydı. Hemen hatırıma Viyana'daki Profesör Bühler geldi. Sıcak yaz başlarında sınıfa ceketsiz gelirdi. Kravatlı gömleğinin arka eteğinin yer yer pantolonundan fırlamış olması herkesi eğlendirirdi. Onu dalgın profesörün simgesi sayarlardı. Hayretle sokakta da böyle mi dolaşırsınız diye sormaktan kendimi alamadım. Elbette başta açık çıkarız karşılığını aldım. Ama bu canlı örnek bile beni etkileyememişti. Önce pijama ile ortada dolaşmak gibi gelmişti bana. Alışverişin şimdilik gerekli olmadığını, ihtiyaç duyarsam haber vereceğimi belirterek geçiştirdim konuyu. Fakat birkaç gün içinde Broadway'de habire fotoğrafımı çekip elime adres tutuşturan şipşakçılar ve gövdemin tüm gözelerinden pınar gibi kaynaşan terler yüzünden kılık değiştirmenin sorumluluğunu kabullenmek gerekti. Empire State'in tepesi, özgürlük anıtı gibi turistik gezilerin sırasında da burada her şeyin önem ve değerinin sayı ile belirtmenin şart olduğunu öğrendim. Gökdelenin dünyanın en yüksek yapısı olduğunu söylemek yetmiyor. Kat sayısı ve yüksekliğini belirtmek gerekiyor. Özgürlük anıtının heybeti ise kafasına erişmek için kaç merdivene tırmanılması gerektiği meşalesini çevreleyen balkonda kaç kişinin ayakta durabileceğiyle vurgulanıyordu. Yapılan görevin önemli haftalık ya da yıllık ücretiyle ölçülüyor, çok güzel evi var yerine 50 bin dolarlık evde oturuyor deniyordu. Daha sonraları çıkılan gezilerin uzunluğunun alınan kilometre ile giyimin zerafetinin ödenen dolar sayısıyla belirtildiğinin adet olduğunu öğrendim. Neredeyse sayıya dayanmayan hiçbir şey anlam taşımıyordu sanki. Bu kentin yaşamında gevşeyip dinlenmenin yeri yok gibiydi. Ancak koşturup kovalayarak su yüzünde kalınabiliyor, öyle ellerini arkasına bağlayıp vitrin önüne dikilmek, rastladığımız bir ahbapla kaldırım ortasında dakikalarca yarenlik etmek söz konusu değil. Herkes kalkmak üzere olan bir taşıta yetişmeye uğraşanların telaşı içinde. Hele işbaşı ve iş bitimi saatlerinde bir an duraklayıp sağına soluna bakmaya kalkanları, arkadan gelen insan seli sürükleyip götürüveriyor. Hele metroda bu selin ortasına düştüyseniz ne istediğiniz trene binebilmek ne de istediğiniz istasyonda inebilmek olanaksız. 3. kaset, 1. yüzün sonu.